Ayrım 10.
Şapkalı adam, şemsiyeli kadın, koşan öğrenciler, okul kasketli, düşen yaprak, çakan şimşek. Unutuş, penceresini bir türlü kapatamaz. Yıllardaki ilk yazın yağmurları mıydı? Yağmurlar kaldırımları dövüyordu. Çocuklar evlerine kaçışıyor, sarı ve mor çiğdemler ıslanıyor, badem ağaçları fırtınada bükülüp kalıyor. Kuzey rüzgarları esiyor. Sonra gece olunca bahar sağanağı azmış, çatılar parlak, gümüşü. Gökyüzünden kapkara bulutlar geçiyor. Sokak lambalarının ışığı rüzgarla açılıp kapanıyor, kısılıp açılıyor çünkü 19. yüzyıl. Dallar çırpınıyordu. Biliyor musun, hep yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor diyordu biri. Kime? Kimse yanıtlamıyordu. Ağaçlardaki yapraklar yağmurla parlıyor, yeşilleri zeytuni yapraklar. Sokakta tıpkı lambalar gibi uzayıp kısalan gölgeler. Kimin gölgeleri? Bahçe karanlığına gömülüyordu. Bahçe karanlığına gömülürdü, yıllardaki yağmurların yakınlığını çözemezdim. Ne İngiltere ne Oxford. Romanı okudukça Fransızcasından mavi şömizli büyük kitap gelecekteki bir acıya, yaşamak, var olmak acısına yağmurlarla, şimşeklerle açılacağımı hissederdim ve her defasında yılları yarım bırakırdım. Karanlık sonra çöksün, girdaptan sonra. Girdaba kapılınca kayboluşta hiçbir şeyin anlamı kalmayacak. Hiçlik, kutupların soğuğu, ruhun kararması. Sonradan, şimdilik sadece ön seziydi. Eve. Hangi ev? Galiba Teşvikiye'deki. Dönünce yeniden romanı okurdum. Mavi şömizli kalın kitap. Şömizin ortasında, madalyon içinde Virginia Woolf'un gençlik fotoğrafı. Hindistan'a kadar giden yıllar. Yağmurları boş ver. Boş veremeyeceğimi biliyorsun. Baştan beri, ilk okuduğumdan beri. İnsanlığın ortak acısına seslenen dili, sahneyi, ayrıntıyı keşfetmişti. Virginia Woolf diyordu. Kim? Artık konuşamayacaksın o kişiyle. Okul arkadaşındı. Canına kıydı. Baştan beri deniz feneri. Duyarlılık sizi intihara, ırmağa götürür. James'in arınışı boşunadır. Taptığın romancı. Septimus öldü. O genç adamın canına kıyışı aslında eylemdi. Lise son sınıftan arkadaşının ki, cenazesi kalktıktan sonra öğrendin. Arkadaşını, bu intiharı ne zaman yazacaksın? Ama Lily Brusco, yarım bıraktığı resmi yıllarca beklenilmiş, biriktirilmiş fırça darbeleriyle, kesişen yeşiller, mavilerle, zaman geçince, savaş denen büyük kötülükten sonra sisler örtünmüş, bulanık resmi tamamlıyor. James'in arınışına değil, ressamın eseri tamamlayışına inanıyorum. Septimus, o eylem seni korkutuyor. Avcunun içindeydi. Mr. Dalloway, To the Lighthouse. Ezbere bildiğin satırlar. Ezbere biliyordun, taklit ediyordun. Cihangir'in apartmanlarından dar sokaklarında yağmur kasvetliydi. Pencerelerde çatık yüzlü kadınlar, saçları 6 aylık permanatlı. Sonra siyahlar kuşanmış, yüzleri siyah peçeli dul madamlar. Madamlar yağmurda gider. Böylece her an matem. Yağmurda okula gidiyorsun. Kaç peçe, kaç matem. Yağmurda okuldan dönüyorsun. Dul madam yol kenarında, öteki dul madamla konuşuyor. İki siyah peçe. Saçları permanatlı kadınlar, birer ikişer pencereden akşama çekiliyorlar. Akşam başlıyor. Çocuk, Cihangir'de parkta ölü kelebekler buluyordu. Siyah kanatlarda kavun içi benekler, beyaz kanatlarda yeşil fiske. Yağmurun hırpaladığı, can çekişen kelebekleri alıp eve getiriyor. Yaprak aralarına sığınmış, güz başlarken, yağmur başlarken. Şimdi Ziya Osman Saba'nın şiirini çağrıştırıyor. İlk yağmur damlası. Çocuk güz uzun diye düşünüyor. Güz uzun, kelebekler hemen ölmez. Küçük kasede bir yudum su. Kelebek su içer ve hemen ölür. Güz kısa. Güz çok kısa. Yağmur ölüm yağdırıyor kelebeklerime. Soğuk kış yağmurları gelip geçici evim sayılabilecek yatakhanede. Yatakhane upuzundu. Yağmur başladı mı damlalar yatakhanenin çift camlı yan yana sürüp giden pencerelerine çarpardı. Yağmurlar çocukların mutsuz, tedirgin uykularına karışır. Derken çocuk uyanır, gözlerini açmaz, eşyasızlığı ve yalnızlığı daha çok hisseder. Gözlerini açar. Yağmurun çarptığı pencerelerden hiçbir şey görünmez. Buradaki bütün eşyası karyola, çarşaf, yastık, yorgan, iç çamaşırı falan. Oysa gelip geçici ev yatakhane için başlangıç umutluydu. Galatasaray Lisesi'nin hazırlık sınavına başlamadan önce okulun kooperatifine gitmiştik. Kitaplarını şimdi alabilir miyiz çocuğun? Kooperatif kapılıdır, sayım yapıyoruz. Eylül'ün ilk haftası gelin. O zaman Ağustos'tu. Eylül'ü bekledik. Kooperatiften özel, kırmızı ve sarı, GS amblemli defterleri, ders kitaplarımı, Petit Laros'un kalem, silgi, cetvel, gönye, pergel, kalem kutusu, babam benim için satın aldı kalem tıraşı, büyük boy resim defterini. Yaz mevsiminin devam ettiği hayli sıcak bir gün. Sonra yine okulumuzu gezdik. Tatil dolayısıyla pek ıssız. Kış günlerinde de hep karanlık, kimsesiz koridorları, basamaklarının mermeri yenmiş merdivenleri, Eylül günü terk edilmiş duran sınıfları, bu sınıfların kapı pencerelerinden görülen kara tahtaları, üst üste konmuş sıraları gördük. Hiçbir yer sevgili ilkokulumu andırmıyordu. Yemekhanelerden geçiyorduk bomboş. Merdiven altlarında yeşil pingpong masaları, ince, uzun, geçitimsi berber kapısında öyle yazıyor. Kocaman kazanlı çamaşırhane. Geçiyorduk. Tencereler, tepsiler, lengerler, sıralanmış mutfak, kepçeler, kaşıklar. Arka bahçeye çıkılan büyük kapı. Arka bahçe. Nilüferli havuz, deniz kızı heykeli. Kendince bir şato burası, tümüyle. Güzün öğrenciler okula dönmüşken pek bir şey değişmeyecek. Şato, kötücül ihtişamını koruyacak. İşte okulun diyordu babam. Nereye sığınılır? Kitaplara. Hele resimli kitaplara. Je parle Francis livre. Birbirinden çekici resimlerle dolup taşıyordu. İnsanın elinden çıkma bu güzellik, bu illüstrasyonlar her 3-4 sayfada bir bize fazlasıyla iyimser bir dünyadan söz açardı. İki savaş arası 1920 sonrasıyla 1940 öncesinin o şatafatlı günlerini, hayatlarını, sahnelerini yansıtan, barışın kayıtsız şartsız egemenlik kurduğundan güvençli, biraz da mağrur, kültürünü başka toplumlara sunmaya hazır Fransa'nın dünyasıydı. Resimlerde seyrederdim o dünyayı. O dünyada olmaya, o dünyanın bir kişisi olmaya giderdi içim. Söz gelimi yeni yetme çocuklar okul bahçesinde top oynuyorlardı. Diz kapağının altında, ayak bileğinin üstünde, aşağıya doğru darlaşı veren kumlu kumaştan golf pantolonları, kepler, kumlu kumaştan ceketler, benim de giymek istediğim. İki ders arasında apar topar oynanan bir oyun bu. Benim de katılmak istediğim, katıldığımı, aralarında olduğumu düşlediğim. Resimdeki okul binası sarıydı. Şifadaki Frerler Mektebi'ne enikonu benzeyen bu yapının kocaman saati 11.30'u gösteriyordu. Akrep 11'de, yelkovan 6'da. Kendimle baş başa kalabildiğim akşam etütlerinde bu saatte bu sarı binaya ne çok bakmışımdır. Je ne parle pas Francis. Fransızca öğrenmek umurumda değildi. Varsa yoksa illüstrasyonlar. Papyonlu başları kepli çocukların ellerinde galiba sopalar vardı. Belki de kriket oynuyorlardı. Pek pek, pak pok. Je parle Francis'in birinci cildinde sayfayı çeviriyordum. Şurada, şu çarşı pazar yerinde, Alışveriş sahnesinde tezgahlar kurulmuş, kıpkırmızı balıkçı tabloları, altın top, portakal, elma gibisinden kış meyveleri. Tahta sandıklarda karnabaharlar, lahana, kereviz, sap sap pırasa, kış sebzeleri, piramit gibi dizilmiş patatesler, kuru soğanlar, kocaman, upuzun kereviz yaprakları. Bütün bunları küçücük küçücük yapabilmiş, hepsini resmime sığdırabilmiş, ressamın yeteneğine şaşırıyordum. Üstelik sebzeleri, balıkları, meyveleri biz sanki gerçeklikteki halleriyle görüyorduk. Şişmanca, boynundan askılı önlükler giymiş, başları eşarplı, boneli satıcı kadınlar, hemen hepsi rönar yakalı, pardesüleri, küçük ve bir yanı kıvrık. Hafifçe kıvrık şapkaları, ellerinde fileleriyle derli toplu kent soylu hanımlara meyvelerini, sebzelerini övüyorlar, pazar yeri adeta şenlik. Annesinin filesiz elini tutan, onun da başında pomponlu çocuk şapkası bir kız çocuğu. Yvette galiba adı. Annesiyle birlikte alışverişe çıkmışlardı. Soruyu hemen Türkçe'ye çevirdim. Hangi sebzeleri satın aldınız? Evet, kiraz yaz mevsiminin meyvesidir. Kiraz yazın yenir. Tam o sırada çocuk uçan, usulca ağır ağır uçan kuşa bakmaya koyulur. Akşam yemeğinden sonraki etütte gözleri uykulu kuşlar gibi uçup gitmek ister. Yvette'le annesi bayrak kırmızısı tablolardaki gümüş parıltılı balıkların taze diri olup olmadığını soruyorlar. Yvette'in annesi balıkçı kadınla konuşuyor. Bizler hazırlık sınıfı öğrencileri, pozisyonları tek tek öğreniyoruz. Çocuk öğrenmiyordu. Çocuk hiçbir şey öğrenmek istemiyordu. Gel gelelim, belleğin neler biriktirdiğini ölçüp biçemiyorsunuz. Bellek size sormaz, danışmaz, bildiğini okur. Bir günde biriktirdiklerini önünüze yığar. Hemen arkadan gelen okuma öğrenme parçasında bahçe, limonluk, tür tür bitkiler, çiçekler, bitki yetiştiriminin özel sözcükleri, tırpanlar, süzgeçli kovalar, kürekler, tırmıklar, kazmalar. Sözcükleri defterimize geçiriyorduk. İki bahçıvan, ta ötedeki camekanlı saraya kadar uçsuz bucaksızmışçasına uzanan tarhlar boyunca güneşli günde, hemen hemen bütün günler güneşliydi, çividi iş giysileri ve geniş kenarlı panama şapkalarıyla. Çiçekler, boyuna çiçekler, yazıda, çizide, duyuşta. Çiçekler yazacaktı, bahçeler, çocuk hissediyordu. Bahçıvanlar, çiçekleri, bitkileri konuşuyorlardı. Lale'nin Fransızcası tulip, fakat tulip diye okunuyor. Gülün sesli okunuşu rose, aynı zamanda pembe demek. Ama bütün güller pembe değil ki. Çocuk gül kurusunu ya düşünemiyor ya bilmiyor. Bahçıvanlar çiçeklerle uğraşmanın güzel bir uğraş olduğunu söylüyorlar. Bahçe, bahçıvanların söyleşisi o akşamın sıkıntısını hafifletiyor. Yatılı okul acısı biraz diniyor. Bir başka sayfada, kalıbımı basarım Paris'te, kesenkes Paris'te bir sokak kahvesinin, herhalde yine yaz günlerine özgü atmosferlerinde nil yeşilleri, şeftali alacaları, sarıdan filiziye uçucu kırmızılar, çilek pembeleri, kreme çalan sararmış beyazlar, safir mavileri, renk renk tenteler, bir cümbüş, beyaz masalar, safir aralıklı iskemleler, papyonlu garsonlar koşuşturup duruyor. Neden orada değiliz? Etüt saatlerinde çocuk asıl evini ama daha çok özgürlüğünü düşünüyor. Madem burada öyleyse asıl ev diye bir şey yok. Sadece Cihangir'deki ev böyle tanımlanabilir. Oraya ve buraya kapatılmış. Özgürlüğü daima elinden alınıyor. Öyleyken pembe kristalden dondurma kaselerinde top top ve renk renk dondurmaları seyrediyor. Sanki çok uzun yaşamışçasına, sanki hatıraları çok geride kalmışçasına eskilerden bir günü, kır gazinosunu, kır gazinosunda dondurma yemesine izin verilmeyişini hatırlıyor. Hayır hayır, bugün hava soğuk. Fakat Paris'teki sokak kahvesi ağır basıyor. Porselen çay fincanları, porselen tabaklar, kurabiyeler, çöreotlu tuzlular. Ressamın unutmadığı, göz ardı etmediği ayrıntılar. Gün çekilmek üzere olduğu için mi bir garson çilek rengindeki tenteyi kapatıyor. Çocuk resimden, resimlerden kopuyor. Gözlerini sınıfın penceresine çeviriyor. Dediğim gibi günün son etüdü. Gece olmuş. Daima gece. Ölüm kadar soğuk ay ışığı, ilk ay. İlk ay git git hançerini andırıyor. Sarısı giderek donuklaştı. Geceyi yok sayabilmek için birkaç sayfa daha çevir ama aklında hep o kahve. Büyük güneş şemsiyelerinin, tentelerin, birbiriyle dilim dilim birleşen, çakışan nil yeşili, sarı ve beyaz kumaşları gönül çeliyor. Kahvenin kapalı kısmı, bombeli çatıdan dolayı o billur çatı, pek lezzetli, pek hoş, kocaman zencefil, tarçın kokulu, mutlaka ekşi elmalı bir gatoyu andırıyor. Camlarına ışık çizgileri düşmüş. Çocuk boyuna soruyor, neden orada değiliz? Çoğul. Fakat kendinden başka kimsesi yok. Dışarıdaki gece sınıfına yürüyor. Birkaç sayfa daha çevir. Çocuk birkaç sayfa daha çevirince lokantayla karşılaşıyordu. Restoranda. Restoran tabii ki restaurant diye yazılırmış. Hayat sahneleri devam ediyor. Kadın garson bu masa boş mu diye soruyor orada lokantada. Evet madam. Fakat bugün hava biraz serin. Üşütmenizden korkarım. İçeriği tercih etseniz belki daha iyi olacak. Şimdi resim kadar diyaloglar da etkileyici geliyordu. Kadın teras katını tercih ediyor ve yemek listesini istiyordu. Galiba artık terastayız ki garson kalemini hazırlamış, sipariş alacak. Çorba içiyor musunuz? Hayır, teşekkür ederim. Kremalı sebze çorbamızı tavsiye etmek isterdim. Çorba içmeyeceğim. Ordöv tarzı neleriniz var? Yazılardaki konuşmalar bende yazma arzusunu kamçılıyordu bir zamandan beri. Bütün okuma parçaları bol bol diyaloglarla örülmüştü. İşte garsonla kadının şu sıradan konuşmaları, şu beylik diyaloglar, her şeyin çarçabuk kolayca gerçekleşebileceği, kalemi eline alır almaz yazabileceğim sanısını uyandırıyor. Başta biraz ordöv, sonra... Balıklarımız çok taze. İstakoz ister misiniz? Hayır. Somon ızgara tavsiye edebilirim. Soğanlı mayonezle birlikte. Hayır hayır. Bana piliç ızgara yapacaksınız. Yanında sebze ister misiniz? Evet elbette. Hafif de tereyağı gezdirin. Yemek sonrasında peynir mi, meyve mi, bir dilim pasta mı? Bir salkım siyah üzüm ve kahve tabii. Yemekte ne içersiniz? Kırmızı şarap, roze, maden suyu, bira. Teşekkür ederim, çok susadım, su içeceğim. Sonra birdenbire kadın tam da su içeceğini söylemişken, hepi topu bir alt satırda garson hesap diyordu. Lütfen. Garson da hesabı çarçabuk getiriyor, yine bir alt satırda işte buyurun madam diye uzatıyordu. Demek biraz ordöv yenmiş, sebzeler, piliç ızgara, belki patates kızartması, çünkü ben patates kızartmasının olmasını çok istiyordum. Yenmiş, su içilmiş, siyah üzüm de yenmiş, kahve de içilmiş ama ne zaman? Okuma parçası benim soruma aldırış etmiyor, müşteri hesabı gözden geçiriyor, ödüyor, bahşiş bırakıyordu. Teşekkür ederim adam, güle güle. Demek bu kadar basit. Öğle yemeği sahnesi çıkıvermiş. Yazabilmek için onca dizinmelerim işi yokuşa sürüyor. Ne yapmalıyım? Artık illüstrasyona değil de, illüstrasyonun bendeki iz düşümüyle baş başa kalınca, güneşli sonbahar gününü, güneşli sonbahar gününde lokantayı yeniden görüyordum. Lokantanın önüne dizilmiş masalar. Gel gelelim teras katı ortalarda yok. Teras, öyleyse taraço olmalı. Madam taraçada oturuyor, işte şurada. Biftek çok güzeldi. Teşekkür ederiz madam, aşçı başına söyleyeceğim. Fakat patates püresine süt az konulmuş. Madam bu şikayetlerinizi de aşçı başına ileteceğim. Şikayet değil, bir uyarı. Madam sarı saçlarını yeşil bir eşarpla toplamış. Elbisesi sarı üstüne yeşil puantiyeli. Garson ayakta duruyor. Saçları tepeden epey dökülmüş. Ceketi beklenmedik şekilde kazayağı desenli kumaştan. Kahve içecek misiniz? Belki sonra. Peşmerbe var mı? Önce peşmerbe yemek istiyorum. Emredersiniz madam. Taraçada bitişikteki masada genç ve yakışıklı bir adam tek başına oturuyor. Sigara içiyor. Göz ucuyla madama bakıyor. Bana öyle geliyor ki hikaye o bakışlardan doğacak. Bütün aşk hikayeleri gibi. Heyecandan tıkanacak hale geliyorum. Ne var ki sayfayı çeviriyorum. Henüz erken. Yazmak için. Öyküler kaleme getirmek için. 103. sayfada geçen perşembe Mary'nin annesiyle birlikte Madame Colette'in dikiminde olduğunu öğreniyorum. Colette kim mi? Elbette ünlü yazar değil. Moda dünyasının tanınmış bir terzisi. Mary'nin annesi Enikon'u telaşla diyor ki iyi bir kumaş seçmeliyiz. Yılbaşı balosu için bir tuvalet istiyorum. Yılbaşına ne kaldı? Vaktimiz dar madam. Madame Colette gülümsüyordu tıpkı romanlardaki, filmlerdeki gibi. Madame Colette, beni bir yılbaşı gecesi tuvaletsiz bırakmayacaksınız herhalde. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Lütfen. Evet, önce kumaş. Kadife, ipek, şifon. Sonra Madame Colette bir an durup düşünüyor. Rengi ve modeli de seçmemiz gerekecek. Azıcık bekleyin, size yardım edeceğim. Böyle dedikten sonra moda dünyasının ünlü terzisi Mary ile annesini şık bir topluluğun koltuklara, iskemlelere kurulduğu büyük bir salona alıyordu. İllüstrasyonda o salon. Duvarlar yavru ağzı yağlı boya. Süslemeler yaldız yaldız parlıyor. Kapılarda kordonlarla iki yana tutturulmuş ağır perdeler. Tavandan müthiş bir avize sarkıyor. Salonun yarısını sanki o kaplamış. Salon bütünüyle Hollywood yapımı filmlerden fırlamışa benziyor. Ah canım dostum diye yazıyordu Mary, arkadaşı Cine. Giysilerle önümüzden geçip giden harikulade mankenleri bir görseydin çıldırırdın. Yabanlık urbalar, ev giysileri, sokak kıyafetleri, kürk yakalı mantolar, vizon etoller, muhteşem geniş etekli tuvaletler, unutulmayacak bir rapsodiden daha neler... Hepsi göz kamaştırıyordu, hepsi yürek oplatıyordu. Keşke sen de orada olsaydın. Cine yazılan mektupta derken çok tuhaf, Enikon'u şaşırtıcı bir şey oluyor. Mary, Cin diye hitap etmekten vazgeçerek sevgili Rini diye yazıyordu. Sevgili Rini, Madame Colette'in kreasyonlarını gören herkes kendinden geçti, alkışlar dinmek bilmiyordu. Bir ara Mary'nin annesi soruyordu. Canım kızım benim, hangisini seçerdin? Mary de aynı yapmacıkla Eda ile yanıtlıyordu. Sevgili anneciğim, yılbaşı gecesi senin çok güzel olmanı isterim. Bak şu mavi tuvalet. Mary coşkudan tıkanıyor, sözünün gerisini getiremiyordu.